بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Evet, müellifin rahimullah'ın girişi. Buyur. Sayfa 31.
Evet. Giriş. Tarih ilminin üstünlüğü. Sistematik ve yöntemlerinin incelenmesi, tarihçinin düşebileceği yanılgı ve hatalar ile bunların sebeplerine dikkat çekilmesi hakkında. Bil ki tarih önemli, faydaları çok ve gayeleri yüksek bir ilimdir. Çünkü din ve dünya işlerini sağlam temeller üzerine kurmak isteyen biri, geçmiş toplumların ahlaklarını, peygamberlerin yaşamları ve mücadelelerini, hükümdarların yönetim ve siyasetlerini ancak tarih ile bilip örnek alabilir. Tarih ile ilgilenen kişinin doğruya ulaşmak ve yanlışlara düşmekten korunmak için değişik kaynaklara ve sistematiğe, çeşitli bilgi dallarına, dikkatli ve sağlam bir bakış açısına ihtiyacı vardır. Çünkü tarihi haberler konusunda sadece nakle dayanılır. Toplumsal hayattaki temel örfler, siyasi ilkeler, uygarlık ve medeniyetlerin kendilerine has özellikleri dikkate alınmaz ve geçmişte olan mevcut olanla ölçülüp değerlendirilmezse gelen haberlerin doğruluğundan ve yanlışa düşünmediğinden emin olunmaz.
Şimdi müellif rahimehullah burada başlık açmış. Tarih ilmin üstünlüğü bir, o zaman tarih ilmin fazileti, bu bir konu. Sistematik ve yöntemlerinin incelenmesi, nasıl yani tarih nasıl incelenmesi lazım? Çünkü doğru incelemen lazım ki ona göre bir netice, bir fayda elde edebilesin. Ha, bu manada tarihçilerin düşmüş olduğu hatalar, bazı misaller verecek. Tabii şimdi burada diyor ki bak, yani tarih ilmi çok önemlidir. Hatta işte şimdi İbn Haldun'un bu Umran ilmi neye bina ediyor? Tarih ilmine bina ediyor. Tamam, tarih bilimine, tarih ilmine tarihten elde ettiği faydaları bina ediyor. Şimdi diyor ki çünkü din ve dünya işlerini sağlam temeller üzerine kurmak isteyen birisi, ya din ve dünya işlerini sağlam temeller üzerine kurmak isteyenler, onların ne etmesi lazım? Tarih ilmine müracaat etmesi gerekiyor. Ha şimdi ama tarih ilminden istifade edebilmek için sen o tarihi vakayı, olmuş olan olayı o zamanına ve zamanındaki bütün etkili olan şartların içerisine yerleştirmen lazım. Eğer sen olayı, tarihte vuku bulmuş olan bir olayı sadece nakilden ibaret değerlendirirsen, o zaman sen bundan ders çıkaramazsın, bir ibret, bir fayda elde edemezsin. Tamam. Ne etmen gerekiyor? Onu o vakanın içerisine yerleştirmen lazım. Ha, vakanın içerisine yerleştirebilmen için elbette sadece tarih ilmi yeterli gelmeyecek. Bilakis sen o milleti tanıman lazım, o milletin özelliklerini tanıman lazım, zamanı tanıman lazım, zaman içerisindeki etkenleri tanıman lazım. O zamandaki etkenleri tanıyabilmen mümkün olması için o etkenleri meydana getirmiş olan evvelindeki süreçleri bilmen lazım. Tamam, yani senin daha kapsamlı bir bilgiye ihtiyacın var ki sen o geçmişi zaman bilimlerinden zamanlardan birisinde olmuş olanı, olayı, gerçekleşmiş olayı anlayabilesin. Ve oradan da bir ders çıkarabilesin. Dolayısıyla iş sadece nakilden ibaret değildir. Tamam, sadece tarihi nakletmek yeterli değildir. Bilakis tarih, yani tarih öyle bir şey ki Allah Azze ve Celle senden bak tarihten, yani tarihten ibretler almanı seni öğütlüyor. Tamam, çünkü tarih sabit bir şey. Tarihi inceleyebilirsin. Tamam, mesele yani tarihi inceleyebilirsin. Bütün incelikleriyle inceleyebilirsin. O olmuş olan olayda, geçmişte olmuş olan olaydaki aradaki yani nispetleri, nasıl o hale gelmiş, niye o hale gelmiş, illetleri, bunları hepsini belirleyebilirsin. Dolayısıyla tarih okuması çok önemli ve ama ne zaman önemli bir, ama ne zaman fayda elde edersin? Eğer dikkatli okursan. Ha şimdi buna bazı misaller getirecek inşallah. O zaman daha iyi anlaşılacak.
Tarihçilerin, müfessirlerin ve tarihi haberleri nakleden ravilerin tarihi hikayeleri ve olayları temel kriterleri sunmadan benzerleriyle ölçüp değerlendirmeden, hikmet terazisine vurmadan, varlıkların temel özelliklerini dikkate almadan ve gözlem ve incelemeyi hakem kılmadan sadece nakledilen haberlere itibar edip kabul etmeleri yüzünden yanlışa düştükleri ve doğrulardan sapıp vehimlerin ve yanlışların içinde kayboldukları çok olmuştur. Eğer nakledilen haberler malların ve askerlerin miktarları ve sayıları hakkında ise genellikle bunlar zanna dayalı yalan ve gereksiz şeyler olduklarından gösterilmesi gereken dikkat çok daha fazla olmalı ve bu tür haberler mutlaka bahsi geçen kriterlere göre değerlendirilmelidir. Örneğin, Mesudi ve pek çok tarihçi İsrailoğulları askerlerinin sayısı konusunda bu tür bir yanılgıya düşmüşlerdir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın özellikle 20 yaşı ve üstünde olanların silah taşımalarına izin vermesinden sonra Tih Çölü'nde ordusunu saydığında 600 bin veya daha fazla asker bulunduğu rivayet etmişlerdir. Ancak Mısır veya Şam'ın o zamanki şartlarını ve bu sayıda bir ordu çıkaramayacağı gerçeğini göz ardı etmişlerdir. Çünkü her ülkenin gereksinimlerini karşılayabileceği büyüklükte bir ordusu vardır ve bunun üzerindekini kaldıramaz. Bilinen alışkanlıklar ve durumlar bu gerçeğe işaret eder. Sonra bu rakamlara ulaşmış orduların birbiri üzerine yürümeleri ve savaşmaları da meydanın darlığı ve savaş düzenine girip saf olduklarında görüş menzilinin 2-3 kat veya daha fazla dışına çıkacaklarından gerçeklere oldukça uzak bir ihtimaldir. Bir cenahta olandan diğer cenahın haberdar olamayacağı böylesine büyük iki ordu nasıl savaşabilir? İçinde bulunduğumuz zaman bunun olamayacağına tanıklık ediyor. Geçmiş ise geleceğe, suyun suya benzediğinden daha çok benziyor.
Bak şimdi burada birinci misal. Birinci örnek nedir? Mesudi'nin ve başka tarihçilerin naklettikleri İsrailoğullarının Tih Çölü'nde, bu da Musa Aleyhisselam döneminde, Musa Aleyhisselam döneminde Tih Çölü'nde asker sayısı 600 bin. 600 bin bir asker sayısı topladığını, hatta bunlar kimler? Bunlar 20 yaş üzeri. 20 yaş üzeri gençleri orada toplamış olduğu ve 600 bin. Şimdi böyle bir nakil gelmiş. Geçmiş zamanlarda. Bu naklediliyor. Ama bu ne kadar mümkün? Ne kadar gerçekçi? Yani böyle bir naklin, böyle bir sayının bir yerde toplanması, böyle bir ordunun bir yerde toplanması ne kadar mümkün? Şimdi diyor ki eğer biz bunu vakaya vurduğumuz zaman ve özellikle zamanın vakasını vurduğumuz zaman o zaman böyle bir şey mümkün olmadığını görüyoruz. Çünkü 600 bin kişi, bu nerede peki bu 600 bin kişi, nerede olacak? 600 bin kişi, bu bir yerde bulunması lazım. Birincisi bu İsrailoğulların ordusu. Her bir devlet kendi çapına göre bir ordu meydana getirir. Şimdi mesela şimdi Türkiye'nin asker sayısına 700 bin küsür herhalde, değil mi?
700 bin arası.
Bak 700 bin, 800 bin arası bir asker sayısı var ve bununla dünyada yani büyük ordulardan addediliyor Türkiye, Türk ordusu. İsrailoğulları ise Tih Çölü'nde kalmış bir topluluk. Bir de bunlar sadece askerler. 20 yaş üzeri, peki 20 yaş altı gençler, çocuklar, diğer yaşlılar, orduya katılamayanlar, kadınlar. Yani bunları toplasan o zaman burada çölde bulunan İsrailoğulları 1 milyon ve belki daha fazla kişi olacak. Bunlar nasıl orada kalmışlar? Yer itibarıyla. Sonra bunlar ne yemişler, içmişler orada çölde? Bu kadar sayıda insanlar nasıl yani orada beslenebilmişler? Nasıl orada yaşayabilen, orada o çadırlar, yani iç içe mi yaşıyor, bunlar üst üste mi kaldılar? Yok, bunlar en azından yan yana çadırlarda kaldılar. O zaman bu ne kadar büyük bir mesafeyi kapatıyor. Tamam, yani bunları şimdi bak. Yani o tarihi nakli sen zamanın gerçeklerini arz ettiğin zaman böyle bir nakil doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Bu mümkün değil. Kaldı ki böyle bu kalabalıkta bir ordu diyor. Savaşa giriştiği zaman 600 bin kişi nasıl bunlar irtibata geçtiler? Yani bir cenahtaki askerler nasıl diğer cenahtaki askerlere haber ulaştırabildiler? Şu zamanda dahi 600 bin kişilik bir orduyu bir yerde idare etmek mümkün olmaz. Yani şu zamanda dahi 600 bin kişilik bir asker sayısını sen idare etmen, yönlendirmen, ya bu şu zamanda dahi mümkün olmaz. Yani şu zamanki teknikler, hani o şeyler, telsizlerle vesaire vesaire. Ki o zaman böyle bir durum da yok. O zaman nasıl yani savaş emri verilmiş, nasıl işte saldırı emirleri vesaire, nasıl 600 bin kişilik bir orduya verilebilmiş diyor. Dolayısıyla bu hepsi neyi gösteriyor ve daha şimdi ilave edeceği şeyler gösteriyor ki bu nakil doğru olamaz.
Fars hükümdarlığı ve devleti İsrailoğullarının hükümdarlığından çok daha büyüktü. Fars memleketinin valilerinden biri olan Buhtun Nasr'ın onları yenip memleketlerine istila etmesi, din ve devletlerinin merkezi olan Beytül Makdis'i yıkması bunu ispat ediyor. Söylendiğine göre Buhtun Nasr, Fars hükümdarlığının batı sınırlarının reisidir. Yönetimi altında bulunan iki Irak, Arap ve Acam Irak'ı, Horasan, Mağara-ı-Nehir ve Biladül Ebvab, Hazar Denizi kıyılarına düşen bölge İsrailoğullarının ülkesinden çok daha büyüktür. Buna rağmen Fars ordusunun sayısı böyle bir rakama veya buna yakın bir rakama kesinlikle ulaşmamıştır. Ordusunun en kalabalık olduğu Kadisiye Savaşı'ndaki askerlerinin tamamının sayısı 120 bindir. Seyfin naklettiğine göre orduya bağlı olanların tamamı 200 binden fazladır. Ayşe ve Zuhri'den ise şu nakledilmiştir. Kadisiye'de Sa'd bin Ebu Vakkas'ın karşısına çıkan Rüstem'in ordusunun tamamı 60 bin kişidir.
Tamam. Eğer, yani şimdi bak burada. Yani bu savaş ne sözde İsrail oğullarıyla Farisler arasında düşen bir savaştır. 600 bin kişilik bir asker, bir ordu sayısıyla bu savaşa girmiştir İsrail olarak ki o zaman İsrail oğulları devleti, sahip oldukları devlet Beytül Makdis'te. Beytül Makdis'i ise dediği gibi Buhtun Nasr yerle bir etmiştir. Ki Buhtun Nasr da dediği gibi burada sadece batı sınırlarının direğisidir. Yani Fars İmparatorluğu'nun batı sınırlarında komutandır Buhtun Nasr. Yani bütün devletin başında da değildir. Tamam. Şimdi Buhtun Nasr sadece bir tarafın komutanı olmasıyla beraber ne diyor? Beytül Makdis'i giriyor ve Beytül Makdis'i yerle bir ediyor. Hatta o kadar ki yani Tevrat Mevrat hiçbir şey kalmıyor. İşte ondan sonra bu Uzeyr meselesi çıkıyor. Uzeyr işte Tevrat'ı kalıntılarından tekrar topluyor vesaire. Tamam. Şimdi Fars ordusu ise Buhtun Nasr'ın ordusundan çok daha büyük olması lazım. Çünkü o sadece batı tarafının, batı cephesinin komutanı. Şimdi ama Fars ordusu ise burada dediği gibi en büyük savaşı, yani en kalabalık girdiği savaş Kadisiye Savaşı'dır. Müslümanlara karşı savaş. Kadisiye Savaşı'nda da işte Ayşe radıyallahu anh'ın sözünde Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'u, o zaman Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh'u Müslümanların ordunun başında olan komutan kendisidir. Rüstem'in ordusuna karşı savaştığında 60 bin kişiden ibaret. Yani Fars ordusu da o zaman diyor 120 bin kişiden ibaret. Seyf'in nakline göre. Seyf tarihçilerden birisi. Şimdi o zaman Fars ordusu en kalabalık katıldığı savaş Kadisiye Savaşı ve 120 bin kişiden toplam meydana gelmiş ama küçücük Beytül Makdis'ten ibaret olan bir Yahudi devleti, o ise 600 bin kişilik bir asker sayısına sahip olacak. Tamam, bu mümkün değil. Ya, mümkün değil. Sonra
eğer İsrailoğullarının ordusu böylesine bir büyüklüğe ulaşmış olsaydı, hükümdarlıklarının ve devletlerinin sınırları şüphesiz çok daha fazla genişleyip büyürdü. Çünkü birinci kitabın hükümranlık faslında da açıkladığımız gibi bir devletin hakimiyet ve sınırları o devleti koruyup gereksinimlerini karşılayacak olanların azıklarına ve çocuklarına göre şekillenir.
Değil mi? O kadar öyle ordu lazım. Yani senin toprakların ne kadar geniş ise o kadar da asker sayısı olacaktır. Çünkü o toprakları muhafaza etmen gerekiyor. Azenciniye Beytül Makdis'e 600 bin askeri nereye koyacaksın?
Oysa bilindiği gibi İsrailoğullarının ülkesinin sınırları Şam diyarında Ürdün ve Filistin'i Hicaz bölgesinde de Hayber ve Yesrib'i Medine'yi aşmamıştır.
Bu da yani şimdi hani burada Şam diyarında Ürdün, Filistin diyor yani aslen merkezi orası Beytül Makdis. Tam İsrail'e olan devleti. Hicaz'a, Hayber'e ve Yesrib'e yerleşmeleri devlet mahiyetine değil. İşte bu Buhtun Nasır'ın Beytül Makdis'i saldırdıktan sonra Yahudiler o tarafa kaçıyorlar. Tam oraya kaçıyorlar ve oraya yerleşiyorlar. Yesrib Yahudileri, işte Hayber Yahudileri daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Yesrib yani Medine. Aslı ismi Yesrib'tir. Ondan sonra Medine'ye çeviriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunlar da oraya kaçmadı. Oysa aslen Yahudi, İsrail oğulların yerleşik yeri nedir? Ürdün, işte Filistin yani Beytül Makdis, Kudüs çevresi.
Aynı şekilde araştırmacıların zikrettiklerine göre Musa aleyhisselam ile İsrail, Yakup aleyhisselam arasında dört kuşak vardır. Çünkü Musa aleyhisselam İmran'ın, o Yahur'un, o Kahes'in, o Lavi'nin ve o da Yakup aleyhisselamın yani İsrail'in oğludur. Tevrat'ta da nesebi bu şekilde zikredilmektedir. Mesudi ikisinin arasındaki süre konusunda şöyle diyor. İsrail yani Yakup aleyhisselam çocukları ve torunlarından oluşan 70 kişilik ailesiyle oğlu Yusuf aleyhisselamın yanına Mısır'a gitti. Musa aleyhisselam zamanında Mısır'dan çıkıp Tih çölüne gidinceye kadar orada ikamet ettikleri süre 220 senedir. Bu süre içinde Kıpti hükümdarlar, firavunlar onları diledikleri gibi ellerinde oynattılar. Bu yüzden 4 nesil içinde onların böyle bir sayıya ulaşmış olmaları çok uzak bir ihtimaldir.
Hayır, şimdi 600 bin asker, deminden dediğim gibi 600 bin asker, bunlar hepsi 20 yaş üzeri erkeklerden oluşturuyor Musa aleyhisselatü vesselam. Yani bu Musa döneminde. Musa ile aleyhisselatü vesselam Yakup aleyhisselatü vesselam arasında 4 nesil var. Yani Mısır'a gitmiş olan Yakup aleyhisselatü vesselam. Kaç kişiyle gitmiş? 70 kişilik. 70 kişiyle beraber o zaman Mısır'a gidiyor. Aralarında 4 kuşak var. Yani Musa nedir? Musa aleyhisselam İmran'ın oğludur. İmran da Yashur'un oğludur. O da Kahes'in oğlu, o da Lavi'nin oğlu. Lavi de Yakup aleyhisselam oğludur. O zaman arada kaç? 4 kuşak var. Şimdi bu 4 kuşak içerisinde 70 kişilik bir topluluğun sadece 600 bin değil, dediğim gibi yani bunun kadınları da var, çocukları da var, yaşlıları da var. Yani bu takriben bir 1 milyon ve fazla olan bir topluluğa gelişmesi gerekiyor. Ki bu mümkün değildir. Tamam, mümkün değildir. Bu toplulukların gelişmesini derler her 25 senede, yani öyle takri yani genel bir kural olarak topluluklar her 25 senede geometrik şekilde çoğalır. Tam 25 senede geometrik şekilde çoğalır. Yani bu ne oluyor şimdi mesela bizim burada 70 oluyor o zaman. 70. Bu 70 kişiyle Mısır'a geliyor Yakup aleyhisselatü vesselam. 25 sene sonra ne oluyor? 140. 25 sene sonra 280. Bir 25 sene sonra 560. Yani şimdi ne oldu? 100 sene. Kaç sene kalmış? 220 sene. Tam yani şöyle çıktığında çıkmış olduğunda 220 sene geçmiş. Diyor ki Musa zamanında Mısır'dan çıkıp Tıh çölüne gidinceye kadar orada ikamet ettikleri 220 senedir. Tamam. 100 senede 560 oldu. 125 etti 1120. Sonra 2240. Sonra bir 25 sene sonra 4480. Bir 25 sene sonra 8960. Tamam, bu şimdi ne oldu? 200 sene geçti. Bir 25 sene daha at üstüne. 17.800 değil mi? Yok, 17.000.
17.920.
920. Bak. Yani düz hesap. Eğer düz ya bu düz hesap. Topluluk, bir topluluk. Bu Malteus'un hesabı. Bir topluluk. 25 senede geometrik çoğalır. Her bir 25 senede. Ha evet. Tamam. Ama hiçbir harici etken olmadan. Harici etkenler olmadan. Yani sırf gelirse ve çoğalsa bir topluluk. O zaman şimdi bak 225 sene içerisinde 70 kişiyle başlamış olan bir topluluk kaç olacak? 17.920. 17.920 olacak.
Bu biraz hesap eksik oldu hocam.
Nasıl?
Senesi biraz az oldu diyor
musun?
Senesi az oldu.
Öyle mi? Ha tamam. Tam 1025 sene üstüne ekle. Ne etti o zaman?
70 bin.
30 mu oldu? 35-36 bin. Tamam. Ha 25 sene atladıksa tamam o zaman 30 ne diyor? 34, 30, 35, 35.840 bin yapıyor değil mi? Tam 35.840 kişi yani. Bu harici etkenler olmadan. Ama bunun ölümü var, hastalıklar var. İşte bir de bak burada ona dikkat çekiyor. Bu süre içinde Kıpti hükümdarlar, yani firavunlar onları diledikleri gibi ellerinde oynattılar. O da var. Erkek çocukları öldürüyorlardı vesaire. Yani hiçbir harici etken olmadan sayı ancak 40 bine takriben 40 bine yükselecek iken nasıl 600 bin kişilik bir ordu. Bir de bunlar sadece 20 yaş üzeri erkekler. Tabi bu mümkün değil. Yani.
Eğer İsrailoğulları ordusunun bu sayıya Süleyman Aleyhisselam ve ondan sonra gelenlerin zamanında ulaştığı iddia edilirse, aynı şekilde bu da çok uzak bir ihtimaldir. Çünkü Süleyman Aleyhisselam ile İsrail arasında da sadece 11 kuşak vardır. Sıralama şu şekildedir. Yakup oğlu Yahuza, oğlu Barise, Beylise de deniyor. Oğlu Hasrun, oğlu Rem, oğlu Amminuzeb, Haminazeb'de de deniyor. Oğlu Nahşun, oğlu Selamun, oğlu Baiz. Bu iz de deniyor. Oğlu Ufize, oğlu İşa, oğlu Davut, oğlu Süleyman. 11 nesil içinde ise iddia edildiği gibi böylesine bir sayıya ulaşılamaz. Olsa olsa yüzlerle veya binlerle ifade edilecek sayılara ulaşılabilir. Bu sayıları aşıp, on binler veya yüz binlerle ifade edilecek daha büyük sayılara ulaşmak çok uzak bir ihtimaldir. Eğer içinde bulunduğumuz zamanı ve bilinen yakın geçmişi gözlemleyecek olursak, bu iddianın geçersiz ve bu rivayetin yalan olduğunu anlarız. İsrailiyatta da İsrailoğulları ile ilgili eserlerde Süleyman Aleyhisselam'ın ordusundaki asker sayısının 12 bin ve kapılarında bağlı bulunan atların sayısının da 1400 olduğu sabittir. İşte onlar hakkında haberlerin doğrusu bu olup hurafelerle iltifat edilmemelidir. Üstelik Süleyman Aleyhisselam zamanı devletlerinin ve hükümdarlarının zirveye ulaştığı bir dönemdir.
Yani evet artık İsrailoğullarının en güçlü dönemi şüphesiz Davud Aleyhisselam ve hususen Süleyman Aleyhisselam'ın dönemidir. Ama o dönemde de kendi kaynaklarına geçen rakam nedir? Diyor ki bir ordusu 12 bin asker ve 1400 at. 12 bin asker, 1400 at. Kendi kaynaklarında böyle geçiyor diyor. Dolayısıyla bu vakaya daha yakın. Yani bu gerçekçi bir rakam. Ama işte bu yani 1 milyonu aşacak olan toplum itibarıyla bu rakam bu doğru değil. El muhim şimdi ya diyebilirsin ki yani ne önemi var ki? Yani şimdi İsrailoğulların ha 40 bin, ha 60 bin, ha 600 bin, ha 1 milyon, ha 2 milyon yani bunun ne önemi var diyebilirsin. Mesele o değil. Tamam bunun bir etkisi var mı? Etkisi yok. Ama önemli olan senin tarihi nazarındır. Tamam. Çünkü bu gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şey. Tamam, bu gerçek olamaz. Çünkü vaka şartları böyle bir olayı meydan getirmesi mümkün değildir. Asıl mesele o yani sizin hatta bir mesele inceleyecek olan bir kişiyi ne etmesi lazım? Gerçek olan vakayı ve o vakayı meydana getirecek olan gerçek sebepleri, gerçek sebepleri idrak edebilecek ve gerçek olmayan sebepleri temyiz edebilecek bir bir anlayışa, bir nazara sahip olması lazım. Eğer sen gerçekçi olan sebepleri, gerçekçi olmayan sebeplerden ayrılamazsan, temiz edemezsen, o zaman sen gerçek vakayı idrak etmen mümkün değildir. Ha, gerçek vakayı idrak edemezsen, o zaman nasıl neticeler, dersler, ibretler çıkaracaksın? Nasıl yani işte konumuz olan o umran ilmini, yani bir şeyin, bir toplumun gelişme sürecinde işleyen, etkili olan kanunları idrak edebileceksin? Nasıl bunları tespit edebileceksin? Nasıl bunları işleteceksin? Mümkün değil. Senin önce bir nazarın gerçekçi olması lazım. Gerçekçi. Tam o zamanın vakasına böyle bir sayının meydana gelmesi mümkün değil. Mesele o. Tamam. Yoksa bu kendi zatında ha 600 bin olmuşlar, ha 1 milyon olmuşlar, ha 10 milyon olmuşlar. Bu kendi zatında bir ehemmiyeti yok.
Çağımızda da mevcut veya yakın geçmişteki devletler hakkında konuşanların Müslüman ve Hristiyan askerlerin sayısından, hükümdarların malları ve topladıkları harçlardan ve yüksek ve lüks içinde yaşayan zenginlerin harcadıkları paralardan bahsettiklerinde rakamları alabildiğince abarttıkları ve şaşkınlık yaratıcı dedikodulara kulak veren alışılmışın dışında şeyler söyledikleri görülür. Ancak askerlerin kayıtlarının tutulduğu divanlar incelendiğinde zenginlerin sahip oldukları mal ve servetlerin gerçek durumu öğrenildiğinde ve lüks içinde yaşayanların harcamaları bilindiğinde abartılarak söylenen rakamların onda birine bile ulaşmadığı ortaya çıkar.
Ha, bu da işte önemli. Yani bunu iyi dikkate almak gerekiyor. Yani insanlar abartmayı seviyorlar. Özellikle rakamları. Yani rakamları abartmayı seviyorlar. Dolayısıyla böyle bir hastalıkları var. Buna dikkate alman lazım. Birincisi, insanları coşturmak için, insanları işte bir şeye sevk edebilmek için özellikle yani böyle şeyleri oynuyorlar. Zıttı da oluyor. Yani bir şeyi engellemek için, birilerinin itibarını yıkmak için ters yönde bunu kullanıyorlar. Tamam, bu da çok oluyor. Özellikle işte bak şimdi burada bahsettiği konu, yani zamanında İslam tarihinde hangi İslam halifesine bakarsan bak, yani Emeviler itibariyle, hangi İslam halifesine bak, muhakkak lüks içinde yaşamıştır. Muhakkak böyle çok şatafatlı bir hayatı vardır. Çok yani israfı vardır, çok harcamıştır, çok hep bu çoklar içerisinde yaşamışlardır. Yani. Hep böyle geçer. Bu yani ilk bakışta hani kabullenilecek doğru olan bir şeydi. Ama dediği gibi şimdi, ama sen eğer o divanları incelediğin zaman neticede özellikle Osmanlı mesela. Osmanlı'nın divan yani saraya giren ve çıkanları çok titiz, çok büyük bir titizlik içerisinde tescil etmiş, yazmışlardır. Tam mutfağa giren pırasaya kadar, patatese kadar, domatese kadar, tam ne girmişse saraya ve ne çıkmışsa hepsi yazılmıştır kayıt altında. Ve bu daha önceki dönemlerde de böyleydi. Yani bu sıklıkla belki bu kadar büyük bir titizlik içerisinde değil. Ama genel itibariyle yani sarayın masrafları nedir, harcamaları nedir? Bunlar malum olan şeyler. İşte şeyin mal varlığı nedir falan falan mal varlığı, şunun şunun mal varlığı, yani zenginlerin bunlar takriben yani malum olan şeyler. Ha dediği gibi şimdi burada sen gerçekten incelediğin zaman bakıyorsun ki yani bu birbiriyle denk gelmiyor. Tam çok fazla yüksek miktarlarda harcamalardan bahsedilir, nakledilir ama hakikaten askeri divanlara vesaire baktığın zaman böyle harcamalar yok. Ha bu o zaman sana neyi gösteriyor? Yani bu şeyde hani bir algının oluşumunda meydana gelen böyle yalan haberlerin çok büyük etkisi var. Tamam, çok büyük etkisi var. Hele hele işte zemin ve vaka da buna müsait ise o zaman bu tip şeyler çok da rahat kabul edilebiliyor. İşte yani halk ile idare arasındaki yani fark büyük ise, yani halk misal zor yaşıyorsa, çünkü her şey az olduğu için veyahut da pahalı olduğu için, ama işte idarede olan işte saraydakiler rahat yaşıyorlar mesela. Ha şimdi böyle bir hal, böyle bir vaka doğrudan herhangi bir adam gelip de dediği zaman oh bunlar böyle böyle dehşet bir zenginlik içerisinde yaşıyorlar dediği zaman bu hemen kabul görebiliyor. Çünkü zaten halk fakir, zaten ihtiyaçları çok fazla. İdareye bakıyorlar, onlarda her şey var. O zaman birisi gelip de şimdi o her şeyi, her şeyi çok abartılı rakamlar içerisine sunduğu zaman halk bunu çok rahat bir şekilde kabul edebiliyor. Halbuki vakaya gerçekten incelediğin zaman belki sarayın halka nazaran daha fazlası olan belki 5 kat. Belki de 5 kat fazlasıdır. 5 kat fazlası olunca elbette halkın yemediğini saraydakiler yiyorlar. Halkın giymediklerini saraydakiler giyiyorlar. Tam gerçeğe baktığın zaman evet elbette daha zenginler ama öyle anlatıldığı gibi yani çok abartı 20 kat 30 kat mesela zengin değiller. Tam o vaka bunları bu tür haberlerin kabul edilmesini çok rahat bir şekilde destekleyebiliyor, yardımcı olabiliyor. Buna da işte dikkat edilmesi lazım. Onu bunu şu anda izah etmeye. Sana aslında konumuz yani sana tarih şey etmek istemiyor. Yani şimdi bizim konumuz da tarihi incelemek değil. O aslında daha sonraki kitaplarda kendisi yaptığı bir şey. Biz burada ama sana yani o sonra belirlediği kuralları anlayabilmen için sana tarihe nasıl nazar etmen lazım. Yani çünkü o kuralları tarihten çıkarmıştır. Sen böyle bir nazara sahip değilsen o zaman sen o bağlantıları, o kuralları, işte o sebep netice ilişkilerini idrak etme mümkün olmayacaktır.
Bu abartıların sebebi nefsin garip şeylere olan ilgisi, abartılı ifadelerin dile kolay gelmesi ve haberlerin iyice araştırılıp tenkit edilmemesidir. Kişi kendisini haberin hatalı veya bilerek yalan söylenmiş olabileceği noktasında hesaba çekmez. Gerçekliği ve olabilirliği üzerinde düşünmez ve doğru olup olmadığını araştırıp kontrol etmez. Yaptığı tek şey yalan otlaklarında yemlenmesi için dilinin yularını serbest bırakmaktır. Böylece Allah'ın ayetlerini eğlence edinir ve Allah'ın yolundan saptırmak için boş sözlerin ticaretini yapar. İnsanı zarara uğrayıp kaybedenlerden olması için böyle bir şey yeter. Tarihçilerin naklettikleri uydurma haberlerden biri de Yemen ve Arap Yarımadası hükümdarları olan Tebabia'nın Yemen'deki merkezlerinden çıkıp Maghrib ülkesindeki berberilerle savaşmak için Afrika'ya gittikleridir. İbn Haldun zamanında Afrika, Tunus ve civarını kapsayan bölgenin adıdır. Rivayete göre Musa Aleyhisselam zamanında veya ondan biraz önce yaşamış olan İfrikış bin Kays bin Sayfi, Tebabia'nın ilk hükümdarlarının en büyüklerinden biri olup Afrika'ya sefere çıkmış ve berberileri yenmiştir. Hatta berberileri bu şekilde isimlendiren de odur. Onların anlaşılmayan konuşmalarını duyunca keçiler gibi çıkardıkları bu sesler de berbere nedir diye sormuş yani, ve o zamandan beri buradaki
Arapçada hala yani bu ne diyor? Yuberbir. Yani yuberbir dediği zaman yani bir şey diyor ama ne dediği anlaşılmıyor. Kefe berberaten yani senin anlayamadığı bir karşı taraf bir şeyler söylüyor ama ne dediği belli değilse kefe berberaten yani senin dediklerini anlaşılmıyor. Sus. Dolayısıyla oradan gelmiştir diyorlar. Tam berberi isimlerini almasını da işte burada dediği gibi bu Efrekiş bin Kays'ın Afrika'yı oraları fethettiğinde bu berberleri görünce berberlerin ne dediklerini tabii anlamıyor. Dolayısıyla diyor ki işte bunlar hani berberiler, yuberdir. Bunlar bir şeyler atıyorlar. Yani sesler çıkarıyor ama ne dedikleri belli değil. Oradan da bu ismi aldılar diyorlar. Berberiler.
Onların anlaşılmayan konuşmalarını duyunca keçiler gibi çıkardıkları bu seslerde berbere nedir diye sormuş ve o zamandan beri buradaki insanlar berberiler olarak anılmıştır. İfrikış bin Kays Maghrib'den ayrılırken Hımyer boyundan bazı kabileleri oraya yerleştirmiş ve onlar da bölgenin halkıyla karışmışlardır. Sinhace ve Kutame kabileleri bunların soyundandır. Taberi, Cürcani, Mesudi, İbn Kelbi ve Beyliğinin kabul ettiği görüşte Sinhace ve Kutame kabilelerinin Hımyer boyundan olduğudur. Ancak berberi soy bilginleri bu görüşü kabul etmezler. Ki doğru olan da budur.
Yani bu Sinhace, Kutame, bu aşiretler, bu kabileler bunlar berberi kabileleridir. O zaman şimdi bak burada Taberi, Cürcani, Mesudi, İbn Kelbi, Beyliği bunlar hepsi İslam büyük İslam tarihçileri. Bunlara göre o zaman bu Sinhaci ve Kutame kabileleri nedir? Aslen Arap'tır. Tamamen Yemen'den hem yerden gelme kabilelerdir.
Yine Mesudi, İfrikış'tan önceki hükümdarlardan biri olan ve Süleyman Aleyhisselam zamanında yaşayan Zül-İzar'ın da Afrika'ya sefere çıktığını ve onları mağlup ettiğini rivayet ediyor. Ondan sonra oğlu Yasir'in de Afrika'ya sefere çıktığı, ancak Mağrib'deki Kum Vadisi'ne geldiğinde kumların çokluğundan yol bulamadığı için geri döndüğü zikrediliyor. Aynı şekilde Kinaniye, Farslar hükümdarlarından Yestasef ile aynı dönemde yaşayan ve Musul ile Azerbaycan'a hükmeden bir diğer Tebabiye hükümdarı olan Es'ad Ebu Kerib'in Türklerle savaştığı ve onları yendiği, sonra onlarla ikinci ve üçüncü defa yine savaştığı rivayet ediliyor. Daha sonra üç oğlunu Fars ülkesine, Sok ülkesine, Semerkant ve Buhara'yı içine alan bölge, Mavera-ı-Nehir'deki Türk bölgesine ve Rum diyarına gönderdiği, birinci oğlunun Semerkant'a kadar olan bölgeyi ele geçirdikten sonra çölü aşarak Çin'e dayandığı, Çin sınırlarına ulaştığında Semerkand'ı ele geçirmiş olan ikinci kardeşinin kendisinden önce buraya ulaşmış olduğu, ikisinin birden Çin'i yenip kendilerine boyun eğdirdikten sonra büyük ganimetlerle geri döndükleri, ancak dönerken Hımyer boyundan bazı kabileleri Çin'e yerleştirdikleri ve onların bugüne kadar orada kaldıkları, üçüncü kardeşin ise Konstantiniyye'ye kadar ulaştığı, yaptığı çok iyi hazırlık ve incelemelerden sonra Rum diyarlarını hakimiyeti altına aldığı ve sonra onun da geri döndüğü zikrediliyor. Bütün bu haberler doğru olmaktan son derece uzaktır.
Tamam, şimdi bak, bu ikinci misal. İkinci misal, şimdi bu Tebabiye melikleri, bunlar Yemen merkezi, yani Sana'a. Yemen'in Sana merkezinde, merkezli bir hükümdarlık. Eski, yani eski Arap kadim bir krallıktır. Şimdi nakillere göre, rivayetlere göre bu Tebabiye melikleri Yemen'den çıkmış, ta Mağrib'e kadar varmış. Mağrib'de, yani Afrika denildiği zaman, yani bugünkü Cezayir, Tunis bölgelerine kadar ulaşmışlar ve oraları fethetmişler. Artı bir de sadece batıya yönelmemişler, bir de doğuya da yönelmişler. Yani Irak üzerinden Horasan bölgesine, oradan Mevoran Nahri, işte Ceyhun Seyhun arasına girmişler. Türk bölgelerini de fethetmişler. Hatta Çin'e kadar gitmişler. Ve dönüşte de bir de Konstantiniyye'de uğramışlar. Konstantiniyye'de almışlar. Tamam, hakimiyeti almışlar. Rum diyarlarını da hakimiyeti altına almışlar. Bu eski, kadim zamanlarda, yani Süleyman Aleyhisselam döneminde, yani bu çok yakın bir zamanda değil, yani epeyce eski bir zamanda bunlar bu bölgeleri komple yani almışlar. Tabii bu şey itibariyle nasıl bir ehemmiyeti var? Nesep itibariyle orada o zaman, ki yani Arapların kökü Yemen'den gelmedir. O zaman orada da bir Arap kök sahibi olan işte topluluklar bulunuyor demektir. Ha şimdi diyor ki İbn Haldun Rahimullah, evet böyle nakiller var. Ama bu ne kadar doğru, ne kadar gerçekçi, böyle bir şey yapmış olmaları yani mümkün mü vaka itibariyle?
Vehim ve yanlışlarla dolu uydurma hikayelere daha çok benzemektedir. Çünkü Tebabiye hükümdarlığı Arap Yarımadası'nda olup merkezi ve başkenti Yemen'deki San'a'dır. Arap Yarımadası üç taraftan denizlerle kuşatılmıştır. Coğrafi tasvirlerde, haritalarda görüldüğü gibi güneyden Hint Denizi, doğudan Basra'ya kadar Fars Denizi ve batıdan Mısır illerine kadar Süveyş Denizi, Kızıl Denizi ile çevrelenmiştir. Yemen'den Mağrib'e, Afrika'ya gitmek için ise Süveyş yolundan başka bir yol yoktur. Bu yolda Süveyş Denizi, Kızıl Deniz ile Şam Denizi, Akdeniz arasında iki merhaleden oluşmaktadır. Ancak büyük bir orduya sahip hükümdarların ordusuyla birlikte bu bölgedeki yönetimlerin egemenlikleri altındaki bu yolu onlara karşı karşıya gelmeden kullanması, onlarla karşı karşıya gelmeden kullanması uzak bir ihtimal ve alışılmamış bir durumdur.
Ay baba şimdi. Yani ne olmuş? Şöyle Arap Yarımadası, şurası Yemen, şöyle şurada da Sana var. Yani şimdi bu Tebaviye kralları, melikler, bunların merkezi burada. Burası Kızıldeniz, şurası Adn Körfezi, şurası Basra Körfezi, şurada Umman var. Şöyle şurada Afrika kıtası. Tam böyle gidiyor. Bu da şurada da Cezayir takriben. Cezayir burada, Tunis. Burası işte Mağrib'de burası. Tam. Şimdi yani bu diyor ki İbn Haldun rahimullah. Şimdi bu ordu buradan çıktı. Tamam. Bütün bu yolu geldi böyle. Şurası işte, şurası Kudüs, Ürdün şöyle buralar, burası Mısır. O Süveyş kanalı diyorlar ya, Süveyş kanalı şöyle şuradan geçiyor. Yani Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan. Tamam, burası Akdeniz, şurası Türkiye. Bu da Kızıldeniz. Şurada Somali var. Şimdi bu ordu buradan çıktı, tam bu nakile göre, bütün bu yolu kat etti. Nereden Afrika kıtasına geçecek? Tek bir yol var. Şuradan geçmesi lazım. Başka bir yol yok. Yani ya buradan denizden geçecek ki, yani o bir öyle bir ordunun gemilerle bu tarafa geçmesi, yani o zaman o kadar öyle bir gemi şeysi yok. Tam gemi sayısı yok. Buraya köprü kurma durumunda da değiller. Yani o askerleri böyle küçük teknelerle bu tarafa geçirmeleri mümkün değil. Yani ordu buradan böyle gelecek, buradan geçecek ve buraya kadar gelecek, buraları fethedecek. E peki hele bu ordu buraları fethetmeden önce buraları ne oldu? Yani burada kimse yok mu? Burada Amalikeler var. Tam bu Şam bölgesi. Şurası. Şam bölgesi. Kinaniler var. Amalikeler var. Burada hele burası Mısır kimin elinde? Kıptilerin elinde. Burada firavunlar var. Yani sen burada bir orduyla buradan çıkıp böyle geze geze buraya doğru geçemeyeceksin. Ya bunlara karşı savaşarak buraya kadar geleceksin. O zaman buradaki savaşlar nerede? Bunlar da hiç nakledilmemiş. Veyahut da buradaki yerleşik olan o diğer krallıklarla anlaşma üzerinden anlaşarak, yani anlaşmalar yaparak oraya kadar gideceksin. E o zaman da böyle şeyler yoktu. Kaldı ki farz edelim, yani savaşarak gittin. O zaman bu askeri teçhizat için çok fazla binekler lazım. Veyahut da o yeme içme, pekala bu erzak, yani oraya varıncaya kadar nasıl bu ordu, neden beslendi, neler yedi içti. O orduyu besleyebilmek için tam ne etmesi lazım? Ya o geçtiği her bir bölgedeki o halk, yani o idareyle anlaşma yapıp idare tarafından yani o yeme içme temin etmesi lazım. Veyahut da ama onlara karşı savaşarak yeme içmeyi temin etmesi lazım ki yani vakaya daha yakın olan savaşarak olmasıdır. Çünkü o zaman kimse büyük bir ordusunun kendi mülkünün yani kendi bölgesinden geçmesini istemiyordu. Tam bir de bu, yani bu ordu nasıl hareket edecek, bu hız, bu oradan oraya varıncaya kadar, bu yakın mesafe değil, ta Yemen'den Mağrib'e kadar. Ya zamanında haç yolculukları, yani Mağrib'den hacca varmak bir sene alıyordu insanları. Tam yani gidiş geliş, tabii bir de haçta kalmak. Sen şimdi bu ordu, yani sen orduyu yani her sürekli, bir de bu ordunun ekseri piyadeden ibaret. Yani atlılar azdır ordularda. O zaman bu insanlar yürüyor. Şimdi sen yürüyen insanları bu ne kadar sürecek? Tamam yani bu yani aylar, bu seneler belki sürecek. Yani oradan Yemen'den ta Mağrib'e kadar ulaşması yani bir sene, belki iki sene sürecek. Hiçbir şey olmasa yani en iyi ihtimallerde, yani her bir yerden geçerken anlaşarak, anlaşmayla geçmesi, orada her bir yerde onlara işte yeme içme vermeleri, onları beslemeleri, işte atlarını, bineklerini bakmaları vesaire. Yani bu savaş seferinden ziyade bir turistik bir geziye dönüşecek. Tam dolayısıyla böyle bir şey nasıl mümkün diyor yani. Bu vakaya yerleştirdiğin zaman böyle bir şey gerçekçi değil. Gerçekçi değil. Aynı şekilde Türkiye yani bu Türklere karşı savaşta yani batıya değil de doğuya doğru yöneliyorlar. Irak üstünden ki o zaman o dönemlerde alan Pehleviler var. Yani Farsi topraklar yani Sasani daha sonra Sasani İmparatorluğu. Yani o da büyük bir medeniyet. Tamam yani öyle kolay kolay sana toprak verecek veyahut da seninle savaşmayacak taraflar değil bunlar. Hele hele Çinliler. Çinliler zaten çok eski bir kültür yani oraya çok yani Yemen'den geleceksin. Ondan sonra orada Çinlere karşı savaşacak. Bir de Türklere karşı savaştıktan sonra. Tamam Türkler bir de arada Türkler var yani o Türk boyları. Zaten hepsi at üzerine doğmuş savaşçılar. Yani onlar seni hiç mi yıpratmadı? Hiç mi yani senden adam almadı? Hiç mi kimse ölmedi senden? Yani kaç kişiyle buradan çıktın ki? Tamam bu ordu buradan çıkartın kaç kişiydi ki? Sonra oraya Çinlere vardığında yine Çinlere karşı savaşabilecek bir asker sayısına sahipsin. Türklerle savaştıktan sonra. Tamam yani bu o zaman burada ne anlaşılıyor? Yani bu tamamıyla abartılmış. İşte o eski işte Türklerin, Arapların o köklerini yani övmek, büyütmek gayesiyle uydurulmuş bir tarih. Tam başkası mümkün değil. Ha belki buna benzer şeyler olmuş. Mesela yani bu Tebaviye hükümdarlar mesela yani Irak'a kadar yükselmiş olabilirler. İşte o zaman Anadolu topraklarında mesela bazı yerler almış olabilirler. Bu mümkün yani. Belki Şam taraflarına doğru yani bazı seferler çıkmış olabilir. Bu mümkün. Ama Afrika kıtasına geçmeleri vesaire bu yani o uzak gerçeklerden çok uzak.
Çünkü bu bölgeler Şam'daki Kenan, Amalika ve Mısır'daki Kıpti devletlerinin hakimiyetindeydi. Sonra Mısır'ı, Amalika ve Şam'ı da İsrailoğulları hakimiyetleri altına aldılar. İşte Tebaviye hükümdarlığının bu devletlerle savaştığına ve bu bölgeleri hakimiyeti aldığına ilişkin hiçbir rivayet nakledilmemiştir.
Yine yani tek bilinen rivayet edilmiş olanlar yani Mağrib'i aldılar. Pekala o Mağrib'e giderken o diğer işte şeyler Kıptilere karşı, Firavunlara karşı onlar önce işte Amalikalar şey yani bu Talut, Calut savaşında o bölgenin en güçlü hükümdarları. Tamam yani dolayısıyla bu yani onlara karşı da bir savaş o zaman nakledilirdi muhakkak. Evet.
Yine bulundukları yerden Mağrib'e olan mesafe çok uzaktır ve ordunun doyacağı erzak ihtiyacı çok fazladır. Eğer kendi hakimiyetleri altında bulunmayan bölgelerden giderlerse geçtikleri yerlerdeki mahsulleri ve malları yağmalamak zorunda kalırlar ki bu da genellikle ordunun ihtiyacını karşılamaya yetmez. Eğer ihtiyaç duydukları erzağı kendi ülkelerinden götürmeye kalkarlarsa bu sefer de onları taşıyacak yeteri kadar nakil vasıtası bulamazlar. Onun için erzak ihtiyacını karşılamada tek çare geçtikleri yerlerdeki devletlerle savaşıp onları hakimiyetleri altına almaktır. Eğer ihtiyaç duydukları erzakı ve o bölge halklarıyla savaşmadan anlaşma yoluyla onlardan aldıkları söylenecek olursa işte bu en uzak ve geçersiz bir iddia olur. Bütün bu hususlar söz konusu rivayetlerin asılsız ve uydurma olduklarına işaret etmektedir. İnsanları yola devam etmekten alıkoyan Kum Vadisi'ne gelince her asırda ve her taraftan Mağrib'e yolculuk yapanların sayısı çok olmasına bu yolcuların ve bölge halkının yolları anlatmasına rağmen kumlarının çokluğu yüzünden insanların yola devam etmesine engel olacak bir kum vadisinden bahsedildiği asla duyulmamıştır. Oysa böyle bir şey ilgi ve şaşkınlık uyandıracağı için anlatılıp nakledilmeye çok istekli olunacak bir durumdur.
Doğu ülkelerine bu insanların şeysi böyle, huyu böyle. Yani bunun üzerine bina edebilirsin bak. Çünkü insanların huyu böyledir. Tam insanlar böyle garip olan, böyle çok sıra dışı olan, anormal olan şeyleri kendi aralarına anlatmayı çok severler. Dolayısıyla eğer şayet böyle bir şey olsa, diyor, bu muhakkak insanlar kendi aralarına bunu aktarırlardı, anlatırlardı. Ha, eğer böyle bir şey anlatılmamış ise o zaman böyle bir şey de olmamıştır. Ha? Olmadığını öte anlatmamışlardır.
Doğu ülkelerine ve Türk diyarlarına sefere çıkıldığı iddiasına gelince, her ne kadar bu bölgenin yolları daha geniş olsa da mesafe çok daha uzaktır ve Türklerden önce Farslar ve Rumlarla karşılaşması gerekmektedir. Oysa Tebabiye hükümdarlığının Fars ve Rumlarla savaşıp onları egemenlikleri altına aldıklarına dair kesinlikle hiçbir rivayet nakledilmemiştir. Farslarla sadece Bahreyn, Hire, Cezire, Dicle ve Fırat arasındaki Irak sınırlarında savaşmışlardır. Bu savaşlar ise bir tarafta Tebabiye hükümdarları Zül-İzar ve Tubbe-ül-Asgar, küçük Tubbe-u, Ebu Kerb ile diğer tarafta Kiyani hükümdarları Keykavus ve Yestasef arasında cereyan etmiştir. Kiyani ve Sasanilerden sonra ise Tebabiye hükümdarları ile Tavaif hükümdarları arasında savaşlar olmuştur. İşte Tebabiye hükümdarlarının Fars topraklarını geçip Türk ve Tibet yurtlarına sefere çıktıkları ve onlarla savaştıkları iddiası aradaki devletlerden dolayı geçersiz bir iddiadır. Sonra yukarıda açıklayacağımız gibi mesafenin uzaklığından dolayı ordunun ihtiyaç duyacağı erzak çok daha fazladır.
Tamam, yani Romlara karşı bir savaşları vardır. Çünkü bu şey edilmiş, yani bu mümkün de Irak topraklarına kadar ilerlemiş olmaları, bu mümkün olan bir şey. Dolayısıyla bu nakledilmişti. İşte Farslara sadece Bahreyn'de, Hire, Cezire, Dicle, Fırat arasındaki Irak sınırlarında savaşmışlardır diyor. Ama bunu aşıp daha da ileriye gitmek, hele bir de işte Türklere karşı savaşmak ve Türklere karşı savaştıktan sonra bir de Çinlere karşı savaşmak. Tam bu, yani bir seferde, ki bu tarih okuduğunuz zaman görüyorsunuz, yani büyük askeri seferler yapılmıştır ve birçok büyük askeri seferler ya kış geldiği için, yani hava şartları değiştiği için veyahut işte erzak bittiği için, asker çok yorgun düştüğü için bunlar iptal ediliyor. Tamam, iptal ediliyor yani, bunu yapamıyorlar. Ha? Sen şimdi hani bir seferde bunların hepsini böyle teker teker ard arda alacaksın. Bu yani gerçekçi olan bir şey değil.
İşte bütün bunlar bu haberin asılsız ve uydurma olduğunu gösteriyor. Eğer bu haber sahih bir kanaldan nakledilmiş olsaydı bile dile getirdiğimiz hususlar onun sahihliğine gölge düşürürdü. Kaldı ki haber sahih bir kanaldan nakledilmiş de değildir.
Tamam, şimdi burada soru. Farz edelim ki bu olay sahih bir yol ile gelmiş. Yani sahih ne demek? Yani bu olayı bize aktaran bir senet var. Yani bu olay bize senetle aktarılmış ve bu senette de hep muteber insanlar, yani yalancılıkla itham edemeyeceğimiz insanlar var. Sahih senetle bize kadar böyle bir olay, mesela bu tarihi olay, yani bu ordunun buradan çıkıp ta ki oraya kadar gitmesini ve oradaki işte Afrika'da o bölgeleri fethetmiş olduğunu mesela sahih senetle bize kadar gelmiş olsaydı diyor, yine diyor bunun sıhhatini tartışırdık. Sizce niye? Vakaya uygun olmadığı için. Tamam, yani.
Hadi sen doğru söylüyorsun. Sana söyleyemezsin. He? Durum abarttığı için. Abarttığı için.
Tamam, durum abartıldığı için. Tamam ama yani bu. Bak şimdi. Aslen bak, haberin biz doğruluğunu neye göre ölçüyoruz? Mesela bir olay oldu. Bir yerde bir olay olmuş. Şimdi o olayın olup olmadığını neye göre doğru ya da yanlış diyoruz? Bize o haberi ulaştırmış olan kişiler.
Oradaki o vakayla bir ilgisi var mı?
Tamam, yani o olayı müşahede etmiş olan birisi var. Muteber mi değil mi diyoruz? Muteber. Yalan söyledi, yani kasten yalan söylemez. Ondan aktaran kimdir? O malum mu? Malum. E peki hele o yalan söyler mi? Hayır, söylemez. E peki hele ondan aktaran kim? Falan falan. O malum mu? E malumdur. Yalan söyler mi? Söylemez. Bu şekilde bize kadar gelmiş. Şimdi neye binaen diyorsun ki? Velev ki böyle gelse de ben yine inanmam.
Oraya ulaşıncaya kadar öncesindeki gelişmelerden bahsedilmemiş olması.
Yok.
Rivayetlerden o tarih yerine baktığında
yok.
Hocam Bahkan'ın işte söylenenlere uymaması değil mi? Bahkan'ın yanlış yaptığı olaylar söyleyen kişiler aynı olmaması ne oluyor?
Ya aynı olmaz, olmaması, aynı olması, olmaması değil. Yani o vaka, bak şimdi zaten onu konu ediyor. Tamam, yani o haber gerçek, yani sahih bir yol ile bize kadar gelmiş olması için birincisi o olay kendi zatında sahih olması gerekmiyor mu? Tam kendi zatına sahih olması gerekiyor. Nasıl, ne demek yani kendi zatına sahih olması gerekiyor? Yani gerçek olma ihtimali, en azından ihtimali olması lazım. Tam gerçek olma ihtimali olması lazım. Mesela farz edelim ki şu zamanda, yani o bunlar mümkün olan şeyler aslen değil. Ama yani şimdi onun için bunda kalalım. Yani farziyetlere girmeyelim. Yani şimdi böyle bir olay vuku bulması mümkün değil. Tam var olan şartlara, çünkü şartlar nedir? Gerçek değil mi? Yani var olan şeyler, bunlar hakikat yani. Hakiki olan şartlara göre böyle bir olayın meydana gelmesi mümkün değil. Meydana gelmesi mümkün olmayan bir şey nasıl bize sahih senetle rivayet edilebilir ki? Mümkün değil. Tam mümkün değil. Ha, farz, dolayısıyla bu bir farziyet tabii. Bu yani vakada mümkün olan bir şey değildir. Ancak meydana gelmiş olan bir şey müşahede edilebilir. Nasıl müşahede etmiştir? Sen nasıl müşahede ediyorsun bir şeyi? Hissen, yani gözünle görerek ya da kulaklarınla işiterek. Yani ancak gözünle gördüğün ve kulakla işittiğin bir şeyi müşahede edebilirsin. O ancak aktarılabilir. E şimdi zaten bu olay kendi zatında müşahede edilmesi mümkün değil ki. Çünkü meydana gelmesi mümkün değil. Tam meydana mümkün. Dolayısıyla diyor velev ki sahih bir senetle bize gelse, o zaman bu ne manaya gelir? Yani o var olan senet bu uydurma olması gerekir. Ha. E senet düzmek zor bir şey mi? Senet düzmek zor bir şey değil. Tamam, sen hepimiz yapabiliriz. Sen ne diyebilirsin? Yani o zaman yani birbirini görmüş olanları, isimlerini, yani biraz bir ilim lazım ama yani az çok bir şey biliyorsan sen de senet düzebilirsin yani. Tabii şimdi bu biraz uzun bir zaman geçmiş. Ama yani senet düzmek zor bir şey değil ve düzü yapılmıştır da. Ama bu senetler şimdi bak işte bu bir zaten böyle düzülmüş olan senetler, biz şimdi hadislerden bahsetmiyoruz, tamam, kafalarınıza şüpheler meydana gelmesin yani, biz hadislerden bahsetmiyoruz. Bütün bu şeyler ulemanın, imamların gözetimi altında, bu yani imamın gözünden kaçmaz düzülmüş olan senetler. Ama şimdi burada yani bu sözün üzerine bina, söze binaen söylüyorum. Böyle bir şey velev ki zahiren sahih bir senetle bize kadar nakledilmiş olsa dahi bu doğru olamaz. Ha, o zaman senedi itham ederiz. Çünkü bu böyle bir olay vakada gerçekleşmesi mümkün değil. Bugün sana birileri haber getirip mesela dese ki yani birileri diyor mesela, birisi sana çıkıp diyor ki işte şeyden, ne bileyim, Halep tarafından işte 60 bin kişilik bir orduyla heyet nizama saldırdı. Demeyecek misin ya, bu kim söylüyor bunu? Falan falan tanıdığın ve itibar ettiğin birisi. Şimdi diyeceksin ki Allah Allah. Çünkü neticede tanıdığın, itibar ettiğin birisi bu haberi aktardığı zaman yani aslında bir doğru olması gerekiyor. Peki diyeceksin ki yani bunu kimden, yani kendisi bunu görmüş mü ya da kendisi bunu duymuş mu? Kendisi görmemiş, birisinden duymuş. Yani kimden duymuş? O da falan falan onu demiş. Onu da tanıyorsun, o da muteber birisi. Bak şimdi aktaranlar muteber. Aslen sözlerini itibar ettiğin insanlar. Ve bölgeden insanlar, yani gözleriyle görmüş olma ihtimalleri de var. Ama bizim vakamızda, biz de bu vakada yaşıyoruz. Bizim vakamızda 60 bin kişilik bir orduyla Halep'e saldırma durumu var mı? Yok. O zaman kimi itham edeceksin? Yani o haberi, tam o haberin gelme yolunu itham edeceksin. Çünkü olayın meydana gelmesi mümkün değil ki. Tamam, mümkün değil. Velev ki aradaki bunu aktaran insanlar, muteber insanlar olsa da, yani birileri bir yerde bu senedi düzmüşler. Ha, düzmüşler. Ha, bu artık bunu ya sana aktaran bunu düzmüş veyahut da belki o da birinden duymuş, o düzmüş. Yani birisi bu senedi böyle muteber kişilerden meydana getirmiş ki haber kabul görsün diye. Tamam, dolayısıyla yani bu mesele dediği burada bu. Ki zaten sahih yolla nakledilmiş bir şey değil. Ama velev ki sahih yolla nakledilmiş olsa dahi yine mümkün değil. Çünkü gerçek olamaz.
Evet. İbn-i İshak'ın Yesrib, Medine, Evs ve Hazreç Medine'deki iki kabile hakkında konuşurken Tebabiye hükümdarı Tübbe'al Ahir doğuya sefere çıktı demesi Irak'a ve Fars topraklarına sefere çıktı şeklinde yorumlanmalıdır. Çünkü açıklayacağımız sebeplerden dolayı Türk ve Tibet yurtlarına sefere çıkıp onlarla savaşması doğru olamaz. Onun için sana söylenen bu tür haberlere hemen inanıp kabul etme. Doğru olup olmadığını anlamak için onların üzerlerinde iyice düşün ve doğru kriterlerle ölçüp değerlendir. Doğruya ulaştıracak olan Allah'tır.
Tamam, yani sen herhangi bir şey bu şimdi sadece tarihi nakillerde değil. Tamam, ne olursa olsun yani. Yani bir şeyi değerlendireceğin zaman sadece o meseleye kilitlenme. Tamam, çünkü o bu alemde hiçbir şey mücerret vücudu yoktur. Her şey bir şeyin içerisinde yer alır. Tamam, bir şeyin içerisinde yer alır. O bütün o ortamı değerlendirmen lazım. Eğer bütün ortamı değerlendirmezsen o zaman doğru neticelere varman mümkün değildir.
Doğru olma ihtimali bu haberlerden çok daha uzak ve zayıf olan bir başka rivayet ise müfessirlerin Fecr suresindeki 6 ve 7. ayetler görmedin mi? Rabbin ne yaptı At kavmine? Yüksek direkleri olan İrem'e. Ayetleriyle ilgili naklettikleri haberdir. Onlar bu ayetteki İrem'in sütunları yüksek binaları ve köşkleri olan bir şehrin adı olduğunu söylüyorlar ve şu rivayeti naklediyorlar. Ad bin Avs bin İrem'in kendisinden sonra hükümdar olan Şedid ve Şeddad ismindeki iki oğlu vardı. Şedid ölünce hükümdarlık Şeddad'a kaldı ve diğer hükümdarlar da ona boyun eğdiler. Şeddad cennetin özelliklerini duyunca mutlaka ben de onun bir benzerini inşa edeceğim dedi. Ve Aden çölünde 800 yıl içinde İrem şehrini bina etti. Kendi ömrü ise 900 senedir. İrem saray ve köşkleri altından sütunları zebercet ve yakuttan olan çok büyük bir şehirdi. Çeşit çeşit ağaçlar ve suyu bol nehirlerle donatılmıştı. Şehrin yapımı tamamlanınca ülkesinin halkıyla oraya gitmek için yola çıktı. Bir gün ve bir gecelik yol almıştı ki Allah gökten onların üzerine korkunç bir gürültü sayha gönderdi ve hepsi ölüp yok oldu. Taberi, Sealibi, Zemahşeri ve diğer pek çok müfessir bu rivayeti nakletmiştir. Bu müfessirler sahabeden Abdullah bin Kilabe'nin kaybolan develerini ararken bu şehre rastladığını ve oradan taşıyabildiği kadar kıymetli eşya alıp götürdüğünü rivayet ediyorlar. Bu haber Muaviye'ye ulaşınca onu çağırtmış ve o da durumu Muaviye'ye anlatmıştır. Bunun üzerine Muaviye Ka'b el-Ahbar'ı çağırtıp meseleyi ona sormuş ve Ka'b şöyle demiştir. Orası sütunları olan İrem'dir. Senin zamanında devesini aramak için yola çıkan kısa boylu, kaşının üzerinde ve boynunda ben olan kırmızı tenli ve kumral bir Müslüman oraya girecektir. Sonra da etrafına bakıp İbn-i Kilabe'yi görünce vallahi bu o adamdır demiştir. Müfessirlerin rivayet ettikleri haber bu şekildedir. Ancak yeryüzünün başka yerlerinde bu şehirle ilgili hiçbir şey duyulmamıştır. Oysa bu şehrin kurulduğu iddia edilen Aden, Yemen'in ortasında olup insanlar kesintisiz olarak orada yaşamaya devam etmişler ve yolculara rehberlik eden kılavuzlar da bütün yönlerden oraya giden yolları tarif edip anlatmışlardır. Buna rağmen o şehir hakkında hiçbir şey nakledilmediği gibi tarihçiler veya diğer toplumlar da bu şehirden hiç bahsetmemişlerdir. Eğer bu haberi rivayet edenler şehrin izi tamamen kaybolup yok olmuştur deselerdi bu gerçeğe daha yakın olurdu. Ancak sözlerinden anlaşılan onun halen mevcut olduğudur. Bazıları Ad kavminin hakimiyetinde bulunmuş olmasına dayanarak bu şehrin Dimeşk, Şam olduğunu iddia etmiştir. Bazıları ise hezeyanlarını daha da ileri götürerek bu şehrin kayıp olduğunu ve onu riyazet, matematik, geometri, cebir bilginleriyle sihirbazların ortaya çıkaracağını iddia etmiştir. Bütün bunlar hurafelere daha çok benzeyen asılsız iddialardır.
Yani burada İbn Haldun'un reddettiği böyle bir şehrin asli itibariyle var olması, varlığın mümkün olması değil. Tamam, böyle bir şehir mümkün var olabilir. Ama böyle bu büyüklükte bir şehir, bu böyle bir yani muazzam artık yani şekilde inşa edilmiş olan bir şehrin hiçbir surette bir kalıntısı olmaması yani. Tamam, bundan hiçbir şey geriye kalmamış olması. Ha deseler ki diyor, yani bu şehir tamamıyla yok oldu. Olabilir. Yani neticede birçok şehirler, işte şimdi misal, yani bundan 15 bin sene, 20 bin sene önce mesela inşa edilmiş olan yerleşim yerleri şu anda mesela keşfediliyorlar, keşfediyorlar. Bunlar tamamıyla yok olmuş, şimdi toprağın altından çıkarıyorlar. Başka yerlerde Allah bilir neler var. Özellikle bu yani şeyin buzun örttüğü, kapattığı bu şeyler, kutuplarda Allah alim oralarda ne şehirler belki çıkar. Tam buzlar erise. Yani mümkün, eğer denilse ki diyor bu şehirler tamamıyla yok oldu gitti. Tamam, bu da yine kabul edilecek bir şey. Ama mesele orada değil. Yani itiraz ettiği, reddettiği aslında nedir? Yani bu şehir işte falan falan şehirdir. İşte mesela kimisi diyor ki bu Dimeşk'tir. Veyahut da hatta kimisi daha da ileri gidiyor. Bu şehir böyle herkesin görebileceği bir şehir değil. Adeta bu şeylerde bu fantazi hikayelerde böyle belirli zamanlarda böyle ortaya çıkan şehirler var ya, bir ortaya çıkıyor kayboluyor. Böyle bir şehir gibi anlatıyorlar diyor. Bunlar hepsi elbette ancak uydurma olabilir. Tamam, ama asli itibariyle böyle bir şehir zamanında belki vardı yani. Allah'a alim.
Müfessirleri buna sevk eden ayetteki Zatül İmad, büyük ve heybetli direkleri olan ibaresinin İrem'in sıfatı olması ve onların da büyük direkleri imat, buna bina sütunları olarak yorumlanmamalıdır.
Yani şimdi evet. Elem tera keyfe feale rabbuke bi'ad irame zâtil eymet. İrame zâtil eymet. İrem o şey zâtil eymet. Zât burada ne? İrem'e sıfat gelmiş. O zaman yani o sütun sahibi, sütunları olan İrem. Lem yuhlak mitluha fil bilad. Yani onun benzeri hiçbir beldelerde inşa edilmemiştir, yapılmamıştır. Yani dolayısıyla oradan yola çıkarak, yani bu ayetlerin yola çıkarak müfessirler de bu hikayelerin bir yani bir gerçeklik payı vermişler. Hani o burada bahsedilen 900 sene boyunca inşa edilmiş işte çok büyük bir şehir, sütunları şöyle böyle altından, zebercetten vesaire vesaire. Çünkü Kur'an'da İrem'e zâtil eymet diyor. İrem o nedir? O işte o sütunlar sahibi, sütunların bulunduğu o İrem şehri.
Bu yorum nedeniyle de o bölgede şatafatlı binaların olması gerektiği sonucuna varmışlardır. Onların bu yorumu tercih etmesinde İbn-i Zübeyr'in ad kelimesini İrem kelimesine tenvinsiz olarak adu İrem şeklinde izafe etmesi, isim tamlaması olacak şekilde okuması etkili olmuştur.
Tamam, burada da işte bak burada da yani şey İbn Haldun boş bir adam değil. Tamam, bu ne ilmen yani boş bir adam değil. Yani bu İbn Haldun'u konuşurken biraz üzerine durmuştuk. Kimileri onu hani bu manada tenkit ederler yani ilimden falan anlamaz diye. Yani ilimden anlamayan bir adam değil. İşte onun için burada ne diyor? Yani burada şeyin normalde alem tera keyfe feale rabbuke bi adin. Adin. Yani orada ad tenvinli gelmiştir. Ama işte İbn-i Zübeyr'in kıraatinde ad burada ne? Mudaf geliyor. Adi İrem. Adi. Adin değil de Adi İrem şeklinde geliyor. O zaman yani o İrem şehrine ad'e nispet ediyor. Tam ad toplumun, kavminin şehri İrem. O da nasıldı? Zâtil eymetti. O sütunlar sahibiydi. Sütunları vardı yani. O tabii şimdi sütun sahibi olması niye bunu ifade ediyor ki Allah Azze ve Celle? Yani o şehrin özelliğinden olduğu için. Yani o şehrin özelliği öyle büyük bir muhteşem, muazzam, işte sütunlar üzere kurulmuş vesaire bir şehir olduğundan ötürü Allah Azze ve Celle o şehri bu surette vasfediyor. Bundan ötürü yani ayette de Kur'an'da da böyle Allah Azze ve Celle bu şehri vasfettiği için müfessirler de yani bu tür hikayelerinden yola çıkarak yani burada çok büyük bir şehir olmuş olması gerekir. Böyle bir şehrin varlığını kabul etmişlerdir diyor.
Sonra da abartılı rakamlar konusundaki gülünç rivayetlere ve masalları andıran uydurma hikayelere benzeyen bu haber üzerinde durmuşlardır.
Tamam, insanlar da işte insanın hali böyle, huyu böyle, hemen bir şey çok böyle dikkatini çektiği zaman, çok merak ettiği zaman hemen başlıyor uydurmaya ve abartmaya.
Oysa buradaki direklerden kasıt belirli bir şehirdeki şatafatlı binalar değil, çadır direkleridir. Çünkü eğer ayetteki bu direkler imat ile bina sütunları kastedilmiş olsaydı, genel ve açık olarak güçlerinin göstergesi olan böylesi binalara ve sütunlara sahip oldukları ifade edilirdi. Diğer taraftan Aad kelimesi, İrem kelimesine İbn-i Zübeyr'in okuduğu gibi isim tanımlaması olacak şekilde izafe edilse bile, bunun bir kabilenin alt kolunun ana gövdeye izafe edilmesi olarak yorumlanması gerekir. Kureyş-ü Kinane, İlyas-ı Mudar, Rebi'atü Nizar gibi acaba Allah'ın kitabının bunun gibi uydurma hikayelerle hiçbir ilgisi yok iken böylesine zorlama yorumlara gidip bu gibi asılsız hikayelere iltifat edilmesine yol açan zorunluluk nedir?
Zorunluluk nedir? Bu bir soru işareti tabii.
Tarihçilerin naklettikleri asılsız haberlerden biri de Bermekilerin Abbasi halifesi Harun Reşid'in gazabına uğramalarının sebebi konusunda söyledikleridir.
Bu da yine bir misal. İsterseniz bunu bayağı bir uzatıyor. İsterseniz bir ara verelim kısa, ondan sonra devam edersin.